kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel bir cuma akşamından sizleri selamlıyoruz. Saygı ve sevgiyle. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta her hafta olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Yeni Valide Camisi, Valide Ecevit Camisi, İmam Hatip'i, aynı zamanda Hattat, Bekir Çetintaş hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Tabii İstanbul'daysanız veya Üsküdar'a yolunuz düşmüşse mutlaka Bekir Hoca'nın cemaatiyle namaz kılmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Evet. Gerçekten benim de en sevdiğim camilerden bir tanesi. İçine girince böyle bir farklı bir atmosfere büründüğümüz güzel tarihi dokusuyla.
Yani Üsküdarlıların aslında söylediği bir şey bu. Yani Üsküdar'ın yerlileriyle ne zaman bir hasbihal etsek, diğer hoca arkadaşlarımız darılmasın ama böyle bir şey söylüyorlar. Yani bizim camide belki iç içe birkaç iki avlunun bulunmasından dolayı mıdır bilmem.
Onun çok etkisi var.
Bir sakinlik var. Yani kapıdan içeri giriyorsunuz. Öncelikle sizi böyle tarihi ağaçları olan dış avlu karşılıyor. Ondan da içeri girdiğinizde artık daha dünyadan biraz daha kopup biraz daha gönül aleminize yolculuk yapabileceğiniz bir yeni bir mekana giriyorsunuz. Çünkü mekanların insanın ruhu üzerine çok ciddi bir tesiri var gerçekten. Yani insan çok hareketli bir yerde olduğu zaman bunalabiliyor, sıkılabiliyor. Biraz böyle Üsküdar'ın da yol geçiş güzergah durumunda olmasından dolayı hemen işte mesela komşu camimiz Mihrimah Sultan'da böyle ciddi bir hareketlilik var mesela. Genelde şöyle bir kafa dinleyelim, şöyle huzurlu bir şekilde ibadet edelim, en azından istirahat edelim diyenler bile bizim evet. Camiyi tercih ediyorlar.
Gerçekten fela dış dünyayla böyle bir ilişki kesilmiş oluyor. Evet. O iki avlunun olması hakikaten çok önemli. Yani yeni camilerde öyle bir şey olmuyor. Eskilerde de bazılarının öyle yapmışlar evet. Gerçi.
Bir de yaşanmışlık var. Şimdi biz restorasyon öncesi ve sonrası ile alakalı bazı dostlarımızla konuşurken şunu söylüyoruz. Yani şimdi restorasyonlar yapılıyor mesela. Camiyi bembeyaz hale getiriyorlar. Şöyle bir miktar yaşanmışlığı ifade eden o küçük minik bazı lekelerin ben kalması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, böyle pırıl pırıl parlayan böyle tamam. Bir eski evet. Cami görünce o zaman tam atmosfere
evet, ulaşamıyorsun. Evet, yeni bir cami gibi oluyor. Yani yaşanmışlık hissini veren hafif böyle o size tarihi yaşatacak bir izin kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarihi mekanlar insana şunu hatırlatıyor. Yani neden biz tarihi camileri seviyoruz ya da tarihi mekanları seviyoruz? Cami olmasa da bir medreseyi seviyoruz, bir imarethaneyi seviyoruz mesela. Bu bize asıl alemimiz olan, asıl karar mekanımız olan ahiret hatırlatıyor. Ey insan, buradan kimler geldi geçti, sen de geçeceksin diyerek bize kendi özümüzü, kendi hakikatimizi hatırlattığı için belki. Bir de tabii o mekandan gelip geçen nice efendim kıymetli insanların, din büyüklerinin muhakkak bir maneviyatından sirayet eden bir parçalar, bir şeyler var. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
Yani 1700'lü yıllardan beri değil mi? Orada evet. İbadet edilmiş 5 vakit boyunca.
Yani padişahlarımızdan gelen giden var. Nice büyük ulema, büyük sanatkarlardan gerçekten şimdi hayatın hayranlıkla okuduğumuz nice insanların vakit geçirdiği, ibadet ettiği mekanlar olduğu için o duvarlar herhalde onları böyle bir özümsüyor, bir çekiyor. Sonra da tekrar gelenlere aksettiriyor, geri veriyor. Ben öyle bir şeyler düşünüyorum şahsen, yani onu hissediyorum. Bir örneğin mesela bizim cami için konuşayım. Camimizin mesela eski imamlarından Necmettin Okya Efendi var mesela. Hem Hattat, ona Hazar Fen derlermiş. Hazar Fen, bin işte fen sanat, Hazar da Farsça bin anlamına geliyor. Yani biraz mübalağalı bir şekilde elinden bin tane sanat gelen kişi anlamında. Efendim Osmanlı zamanından kalmış olan son kemankeş. Yani o soyadını da oradan alıyor zaten. Aynı zamanda gül yetiştiricisi. Aynı zamanda efendim ebru sanatçısı. Aynı zamanda hattat. Yani sayın sayın bitmiyor yani. Evet. Öyle çok zamanda. Mücellitliği var.
Biz bir iki tane bir şey yapsak böyle evet. Övünüyoruz falan. Övünüyoruz, ama dediğiniz gibi hakikaten eski alimler evet. Yaşamış zatlar böyleymiş hakikaten.
Eskiler hakikaten özellikle ömrünü böyle bereketli bir şekilde geçirenler işte şimdi tarihe altın harfleriyle isimlerini yazdırıyorlar. Efendim onları böyle hayırlı yad ediyoruz. İşte aynı şekilde demin camiden buraya geldik. Yani camide şöyle biraz geçmişe dönük hafif tarih ve sanat bilgisi olan bir kimse caminin içerisine girdiği zaman duvarlarda şöyle gözünü kapattığında duvarlardan yankısıyla gelen Necmettin Efendilerin Kur'an sesini efendim nice nice şey mesela Yusuf Gerede merhum hocanın güzel sesiyle duvarlara akseden o sesinin bir şekilde hissedebilecektir. Yine mesela Necmettin Efendi'nin kağıt üzerindeki kalem gıcırtısını efendim hissedebilmek. Yani hani mekanla ruhun bağlantısını bu şekilde kurabilmek çok önemli.
Aslında
gerçekten
mekanı okumak da biraz böyle bir şey evet gerektiriyor değil mi?
Evet, aynı
kesinlikle
şekilde.
Kesinlikle hocam haklısınız. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Bekir Çetintaş hocamız bizlerle birlikte. Aynı zamanda kıymetli kardeşimiz Abdullah Furkan Yaman da bizlerle birlikte. Bir hat öğrencisi olarak burada Bekir hocamızın öğrencisi olarak gelmiş oldu. Kendisi de yayına katkı sağlayacak inşallah. Aşağı. Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Eyvallah Furkan'cığım. Evet, Valide Sultan Camisi'den başladık yani, sizin bulunduğunuz camiden. Gerçekten atmosfer önemli. Tabii biraz tarihinden bahsedelim. Genelde ismi biraz böyle yeni Valide Camisi, yeni cami. Evet. İşte Valide-i Cedid. Resmiyette ne geçiyor evet yani tam olarak? Valide-i Cedid Camisi olarak mı geçiyor? Gülüş Sultan'ın yaptırdığı bir...
Şimdi caminin hani bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın kayıtlarındaki adı Valide-i Cedid Cami. Hmm. Ama mesela biz bazı Araplar geliyor ziyarete. Şimdi küçük bir Arap grameri bilgisine sahip olan bir kimse Valide-i Cedid ismindeki aslında bir problem olduğunu hisseder. Hmm. Valide-i Cedid'e olması lazım aslında. Hmm. Yani Valide müennes, Cedid evet niye müzekker gelmiş falan gibi. Araplar bunu söylüyorlar. Hatta ben işte alışkanlık camimizin adı Valide-i Cedid diyorum. Hemen ardından Valide-i Cedid'e diye soruyorlar. Yani Valide bunu mu demek istiyorsun filan Google misali. Şimdi camimiz şöyle biraz geriden alacak olursak hem padişahlarımızdan 2. Mustafa hem de 3. Ahmet'in anneleri olan Gülnuş, Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan'ın bizzat kendi imkanlarıyla yaptırdığı bir cami. Biliyorsunuz Valide Sultanlık bir şey payi Osmanlı zamanında. Hı hı. Ve maaşları da var. Kendi imkanlarıyla, kendi gelirleriyle yaptırmış olduğu bir cami. Tabii cami 1708 yılında inşaata başlıyor. Tabii inşaat 1711'de bitiyor ama bitesiye kadar bir takım sıkıntılar da yaşanıyor. Yani Valide Sultan'ın geliri, maddiyatı bir yerde sıkışıyor. Tabii prensip olarak oğlundan dönemin padişahı, Lale Devri padişahı 3. Ahmet'ten yardım ister gibi oluyor fakat 3. Ahmet unutuyor. Böyle bir anne olarak da hafif de kırılıyor filan. Cami açıldığında aynı zamanda kendi de hattat olan 3. Ahmet camimize girenlerin sağ üst tarafta göreceği El cennetu taht akdamil ummahat, cennet anneleri ayağı altındadır yazısını zerendüt altınla kendi eliyle yazıyor ve ona hediye ediyor gönlünü almak bakımından. Valide Sultan aslında 1640'lı yıllarda Rodos'ta, özür dilerim, Girit'te doğuyor. Giritli bir ailenin evladı. Kendisi fetihten sonra devşirme olarak gelen çocuklardan, çocuk yaşında daha 8'li 10'lu yaşlarda ne diyelim payitahta getiriliyor. Yani Osmanlı o zaman başşehir olan İstanbul'a getiriliyor. Çok ciddi bir eğitim alıyor. Tabii ahlakıyla efendim bir takım meziyetleriyle ön plana çıktığı için 4. Mehmet'e hanım olarak efendim alınıyor. Kendisi aslında Hristiyan bir ailenin evladı olması hasebiyle devşirme diyoruz ya. Geldiğinde Hristiyan bir ailenin çocuğu fakat sonra çok dindar bir Müslüman oluyor. Aynı zamanda kayıtlarda okuduğumuz şöyle, aynı zamanda tesettürüne de o kadar riayet ediyor ki, şimdi internette bazı yabancı ressamların yaptığı Gülnuş Valide Sultan'ın resimleri var. Yani böyle çok açık resimler falan var ama tarih kayıtlar bunu söylemiyor, böyle demiyor. Hmm. Hatta cami açılışında halktan biraz gizlenebilmek için askerlere etten bir duvar ördürüyor. Onların arasından giriyor. Mütevazi bir şekilde ibadetini yapıyor ve açılıştaki merasimlere dahi katılmadan sonra geri çıkıp gidiyor. İşte bu aslen Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Valide Sultan daha sonra öyle dindar, öyle hayır sahibi bir Müslüman oluyor ki ben sadece onun hayırlarıyla ilgili, onun hayratıyla ilgili bir doktora tezi okudum. Yani 500 civarında hayratı var.
Maşallah.
Neler var mesela bunların içerisinde? Bizim işte Valide Sultan Camimiz var. 1950'li yıllarda Galata'da imar faaliyetlerinden dolayı yıkılan tekrar bir yeni camisi var. Üsküdar'da Tunus Bağı tarafında bir Sıbyan Mektebi var. Onun dışında Harem-i Şerif'te, Mekke-i Mükerreme'de şifahanesi, medresesi var. Ve İstanbul'dan Harem-i Şerif'e kadar giden yolda ihtiyaç duyulan, çeşmeye ihtiyaç duyulan yerlere çeşme, köprüye ihtiyaç duyulan yerlere köprüler yapmış. Yani çok ciddi sayısı, yani 500'e yakın. Bu hakikaten dile kolay bir anda söyleyiveriyoruz ama bir ömre kolay sığabilecek hayrat değil bunlar. Çok önemli hayrat olan böyle cömert bir Valide Sultan. Camimiz Gülnuş Valide Sultan'a nispetle Gülnuş Valide Sultan diye de biliniyor. Biraz eskiden bilinen adı bu aslında. Ama günümüz kayıtlarında Valide-i Cedid olarak geçiyor. Bir de Cedid kelimesinin yeni anlama geldiğinden dolayı ve Üsküdar'daki diğer Valide Sultan camilerine göre daha yeni yapıldığı için yeni cami olarak biliniyor.
O şekilde kalmış.
Evet, yani evet. Yeni cami olarak biliniyor.
Yeni Valide, yeni cami.
Yeni Valide, yeni cami. Hatta sadece yeni cami deyince karşıdaki Eminönü yeni camiyle de karışabiliyor bazen. Evet.
Aslında Üsküdar'da biraz Valide Sultanlar camilerinin olduğu bir yerde. Evet. Valide Atik Camisi.
Valide Atik öyle. Mihrimah Sultan da aslında öyle.
Evet, Mihrimah Sultan.
Yani, paye olarak aslında Valide Sultan değil Mihrimah Sultan ama bir padişahın kızı.
Evet.
Ona yine atfen yapılan bir cami. Keza camimizin hemen arka sokağında, yani iki sokak yanında diyeyim, Gülfem Hatun Camisi var. O da Kanuni'nin hanımıdır biliyorsunuz. Onun dışında yine Beylerbeyi Hamidi Evvel Camisi biliyorsunuz. 1. Abdülhamid'in annesine hediyeten yapmış olduğu bir camidir. Onun ruhuna ithafen yaptırdığı bir camidir. Yani Üsküdar'ımız aslında her yerinden hanım sultanların izi okunabiliyor. Yani öyle bir mekan Üsküdar'ımız.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Bekir Çetintaş hocamız bizlerle birlikte. Yeni Valide Camisi İmam Hatibi. Ve aynı zamanda hat sanatıyla uğraşıyorsunuz yıllardır. Öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Birçok güzel eser ürettiniz. Bununla ilgili bir aslında biz programa direkt camiden başladık. Evet. Konuklarımızı aslında önce bir tanıyoruz. Orayı atlamış olduk. Dinleyicilerimiz de hem de tanımış olurlar. Bekir Hoca'yı bir böyle kısaca sizin dilinizden tanıyabilirsek memnun oluruz yani.
Efendim ben aslında Afyonluyum. 1981 doğumluyum. Doğumlu tabii Eskişehir'de doğdum ama aslımız tamamen Afyon. Hatta bu son zamanlarda meşhur oldu ya, bu kayıtlara bakabiliyoruz eskiye yönelik.
E-Devlet'ten.
Baktım hiç çıkmamışız Afyon'dan. Yani hep Afyonluymuşuz. 1800'lü yıllarda bile öyle gözüküyor. İşte biz tabii büyüklerimiz ticaret vesilesiyle Eskişehir'e gitmişler. Biz orada dünyaya gelmişiz. Daha sonra yine başka bir ticari teşebbüsle Antalya'ya gelmişler. Hayatımız Antalya'da geçti aslen. Büyük bir çoğunluğuyla. Yani hafızlığım, efendim İmam Hatip okumam vesaire hep Antalya. Tabii Antalya'da biz aynı zamanda ticaretle de uğraştık. Yani 25 yaşımda herhalde ticaret işini bıraktım. Çünkü biraz hilkat meselesi. Yani hilkatimin ticarete hiç uygun olmadığını anladım. Şimdi ticaret de bir sanat.
Yani
bir iş yerini yönetebilme, alma, satma, müşteriyle efendim doğru ilişkiler kurma. Şimdi öyle bir şey ki ben böyle ticaretle uğraşırken bayağı ciddi anlamda dolandırıldım diyeyim yani. Demek ki biz bu işi bilmiyoruz diyerek elhamdülillah yol yakınken biraz da genel tahsilimiz bu şu anki mesleğimize yönelik olduğu için Allah'a şükür hocalarımızın biraz yönlendirmesiyle bu ticaretten yol yakınken ayrılmış olduk. Güzel de oldu.
Çok da güzel olmuş.
Efendim sonra tabii işte Ankara İlahiyat okudum. Son bu günlerde de İstanbul İlahiyat'taki yüksek lisansı bitiriyoruz elhamdülillah. Tez teslimini yeni yaptık. Tabii bizim İstanbul sevdamız daha ortaokul yıllarında buraya bir geziye gelmemle oldu. Hmm. Yani İstanbul beni çarptı adeta, yani böyle bir sevdalandırdı kendisine. Zaten çok da herhalde buradaki nüfus da biraz bundan, yani İstanbul'un böyle insanın kendine böyle aşık eden, kendine hayran bırakan çok yönü var.
Kesinlikle.
Yani kültür deseniz burada, sanat deseniz burada, mimari deseniz burada, ilim irfan deseniz burada, efendim maneviyat deseniz burada, her şey hakikaten baş şehri olmuş. Belki birazdan konuşacağız ama hat sanatının da dünyadaki başkentidir yani. Yıllar önce işte buraya gezmeye geldiğimizde İstanbul içimizde bir ukde olarak kaldı. Hep bir vesile olsa da gidiversek, bir vesile olsa gidiversek dediğim, arzu ettiğim yerdi. Tabii 2011 yılında biz Haseki Eğitim Merkezi'ni kazandık. Burada biraz da İstanbul'a gelmek için böyle güzel de bir vesile arıyordum zaten. Haseki Eğitim Merkezi'ni kazanıp İstanbul'a geldiğimizde Allah'a şükür hem hafızlık hocamın bana çok böyle heveslendirdiği böyle çeşitli vücuhatlı Kur'an-ı Kerimler okumalarıyla bizi iştiyak sahibi yaptığı kıraat ilmine başlamış olduk. Hem bu 3 yıllık Haseki eğitimi sırasında aynı zamanda Osman Özçay Hoca ile hat meşkine başladık. Tabii bizim aslında hatla iştigalimiz lise çağları. İmam Hatip yani hafızlık
lise yıllarında Antalya'da.
Evet, hafızlıkta da aslında böyle bir miktar hani karalamalar, takvimlerdekileri böyle taklit etmeler şeklinde başlamıştı aslında ama asıl lisede tabii Antalya şartlarında dedik ya İstanbul bu işin başkentidir. Antalya şartlarında orada daha önce hat eğitimi almış kişilerle bir takım dersler yapmayla, onlardan yardım almayla filan bir yere kadar getirebiliyorsunuz ama ben en çok işte bu İstanbul'a gelme isteğim bundandı yani hat aşkım ve bu kıraat ilmine olan sevdam. Bu vesileyle elhamdülillah İstanbul'a geldik.
Biraz da ilim peşinde hem de
evet,
İstanbul'un
ilim
güzelliği.
İlim ve sanat evet. Yani evet. Bu hakikaten Anadolu'da çok kolay bulamayacağınız şeyler. Biraz da yani bulsanız da buradaki kadar böyle kamil manada üstadları çok bulmanız mümkün olmuyor. Hakikaten Anadolu'da çok kıymetli hocalarımız var. Ama yani burada biraz işin zirvesi var yani öyle demek. Belki daha uygun olur. İşte Osman Özçay Hoca ile tanıştık Haseki okurken. Onunla hat meşkine elhamdülillah başladık. Hala da böyle hoca talebe ilişkisi bitmiyor hiçbir zaman. Yani bir eser çalışması yaptığımda her zaman hocama sunarım ilk başta. Çünkü onun eleştirileri çok önemli. Yaklaşık yani işte benim yaşım 37-38 oluyor. Hocamın sadece hat sanat tecrübesi yaşım kadar yani. Bir şey yaptığım zaman muhakkak hocama götürürüm. Hocam ne yapmak lazım buna? Benim hiç bakamadığım, göremediğim şeyleri, baktığımda göremediğim şeyleri hocam görür gösterir. O eser onun dokunuşuyla bambaşka bir şekle dönüşür. Yani insanın talebeliği ömür boyunca hiç bitmiyor. Hocam da öyle der hala. Hala uzmanıyım demez hocam yani.
Eyvallah. Buradan yola çıkarak hani özellikle geleneksel sanatlar hani usta çırak ilişkisiyle çok
muhakkak,
daha güzel yerlere ulaşıyor.
Evet.
Aslında her ilimde belki böyle ama maalesef yani günümüzde böyle yürümüyor fazla.
Evet.
Geleneksel sanatlar.
Ve şöyle yani belki de hocanız dünyasını değiştiresiye kadar her zaman hocaya bağımlılığınız devam ediyor yani. Ona o minnet, o bağlılık şeyini hissediyorsunuz. Her zaman onun tecrübesine olan ihtiyacınızı hissediyorsunuz yani. Yani mesela benim çok yani hani hocamdan öğrendiğim hat ahlakıyla alakalı mesela birkaç örnek verebilirim. Mesela ben daha hurufat çalışırken bir sefer dedim ki hocam dedim ben bu elif meselesini hallettim. Elif hattın zor harflerinden bir tanesidir bu arada onu söyleyeyim.
Hurufat harfler çalışıyoruz
evet,
değil mi?
Harf çalışmalarında. Hı-hı. Şimdi elif baktığınızda düz
tek
çizgi gibidir evet. Mesela. Ama işte Abdullah da bilecek.
Alt tanesi nokta var.
Yani değil altı mi? Noktası var ama yani elif harfi aslında 3 parçadan oluşuyor. Hı-hı. Baktığınızda düz gibi gözüküyor evet. Ama 3 ayrı parça var elif harfinde. Zülfesini de sayarsanız 4 mesela. Ben işte herhalde bir sefer güzel bir şey mi çizdim ne oldu onu beğendim herhalde ki her seferinde de ayrılarda güzel çizmek çok kolay bir şey değildir. Hocama dedim ki hocam dedim ben bu elifi hallettim galiba dedim. Dedi ki yani biz hallettiğimizi söylemiyoruz henüz dedi yani. Kendisi için o benim için çok önemli bir ahlak dersi olmuştu.
Doğru.
Yani. Bundan dolayı yani hiçbir sanatkar oldum dememesi lazım. Yani her zaman için üstada danışmak lazım. Onun her zaman için gördüğü senin gördüğünden farklıdır yani. Bunu iyi bilmek lazım.
Bu usta çırak ilişkisiyle alakalı da ben Furkan'la yaşadım. Hani siz bir ara bir görev değişikliği olma ihtimali vardı galiba yurt dışına. O zaman Furkan çok üzülmüştü. Eyvah ne yapacağım ben hani ustam gidiyor. Hani bu şekilde de bir eğitim devam etmiş oluyor. Hakikaten
evet.
Çok önemli. Buna çok talip olan da olmuyor herhalde günümüzde. Çünkü hem biraz daha böyle emek isteyen bir şey.
Aslında genelde talip çok.
Talip fazla ama emek veren fazla.
Yani henüz daha bir ikinci dersteyken genelde dökülüyor. Ben
evet.
Bu Valide Sultan Camii'nde yaklaşık 4 yıldır görev yapıyorum. Şimdi başından itibaren belki bilmiyorum ama 20 aşkın gençle içinde büyüklerimiz de var. Başladık hat meşkine. Bir ya da ikinci derste genelde bırakıyorlar. O da şundan. Şimdi hat hayatla ilgili biri eline kalem alıp bir şeyler benzettiğinde yazı yazdığını düşünüyor. Ama işin içine kaideler girdiği zaman ve hatta da prensip şudur. Öğrenci yazıyı götürür, hoca genelde hataları söyler. Yani genelde moral bozucudur aslında. Onu öyle söyleyelim. Şimdi öğrenci evinde güzel bir şey hazırlıyor kendince mesela. İyi bir ders hazırlıyor mesela. Evet, güzel tarafları da oluyor bu zamanda ama genelde o kısımlar çok söylenmez yani. Şimdi çok hevesle belki bir haftada hazırladığı şeyi bir getiriyorsun, dakikada bitiriyorsun onu yani. Şimdi nasıl üzülmesin yani. Bu ama hep böyle yani. Bu işin şeyin de böyle, karakteri böyle yani. Hep biraz böyle çoğunlukla hatayı söyleme. İşte tabii güzel olan kısımları da tebrik ediyoruz ama, ya da hocalarımız da tebrik ediyor ama, yani çoğunlukla hata söylenir, hata düzeltirsin istedir. Söylenmeyen kısımlar da güzel demektir yani aslında bir anlamda da. Hı hı. Şimdi öğrenci bir hafta hazırlıyor, getiriyor, hemen hatalarını söylüyorsun. Bir yüzü düşüyor, üzülüyor, gidiyor. Bir daha geliyor, bir daha geliyor derken yok diyor, bu işi yapamayacağım diyor. Genelde iki ya da üçüncü derste pek öğrenci kalmaz. Yani talipli çok oluyor. Biraz da hani sanatla uğraşıyor olmanın prestijinden dolayı belki de. Yani bunun, çünkü böyle müşahhas örneklerini gördüm. Yani bu sanatla uğraşıyorum sözüyle belki bir hani statü değişikliği bir hissetmek isteyenler oluyor. Hı hı. Bunlar çok fazla gitmiyor.
Evet.
Yani sanat
onun çilesini çekmeden
evet,
olmuyor.
Yani ardından prestij getirir. Ardından belki bir miktar maddi bir getirisi olabilir ama.
Ama gaye olmamalı hiçbir zaman değil mi?
Bu gaye olmaz. Sanattaki birinci şey yani Allah'a örnek almaktır burada. Nedir? Bir saniye hakiki dediğimiz hakiki sanatkar Allah'tır. Allah'a sanatkar benzetmesini neden yapıyoruz? Her şeyi en mükemmel bir şekilde yaratmış. İnsana bakıyoruz. Yani muazzam bir yaratık yani. Yani ben hep örnek veriyorum vaazlarımda. Şimdi kulağımız da bir et, gözümüz de bir et. Efendim ağzımız da, elimiz de ama hepsinin fonksiyonu farklı. Göz duymuyor, görüyor. Ve stratejik yerleştirilme konumu çok efendim ilgi çekici. Kulak keza öyle. Yani o kadar güzel yaratmış ki Allah sanatkar benzetmesi yapıyoruz yani. Peki insan Allah'ı hangi yönüyle örnek alır? Ortaya güzel şey çıkartmak ister. Onun ardından gelen bir takım taltifi olur onu muhakkak ama birinci planda ortaya iyi bir şey çıkartmak vardır. İyi bir şey çıkartırsanız o zaman sanatkar olursunuz. Yani bu şekilde bakıyoruz. Eyvallah. Sanat meselesi.
Bu noktada da hani işte minyatür için, ebru için, hat sanatı için yani iki boyutlu sanat olarak denir. Hani üç boyutlu bir sanat yoktur geleneksel sanatta da. Çünkü evet, hani Allah'ın yarattığına biz zaten
çok doğru
resmedemeyiz
çok
diye
doğru. Evet.
Böyle bir evet, bakış açısı da vardır.
Evet ama yani hattın da şöyle farklı bir yönü vardır. Yani bunu sanıyorum Picasso'ydu. Türkiye'de bir şeye geliyor, yaşadığı hı-hı, zamanlarda bir hat sergisine geliyor. Diyor ki resim olsa olsa budur. Çünkü diyor sizin resimlerinize, sizin yazılarınıza bir bakıyorum. İlk başta durağan gözüküyor ama sonradan hareket etmeye başlıyor. Şimdi hat sanatında böyle bir şey vardır. Mesela örnek olarak verecek olsak düz çizgi yoktur mesela hatta. Cetveli koyup çizemezsiniz hiçbir alanını yani. Her tarafında bir hareketlilik vardır. Ve iyi bir sanatkar harfleri güzel bir şekilde dizdiği zaman, kaidelerine uygun bir şekilde bir yazı yazdığında o yazı adeta kıpırdıyormuş gibi gözükür. Yani bir hareketlilik vardır yazıda yani. İşte bunu sağlayabildiği zaman kişi sanatkar oluyor.
Evet, öyle hakikaten. Bu hat sanatının çıkış noktası zaten hani Kur'an-ı Kerim'i güzel yazabilmekten mi geliyor? Veya,
sanat anlamıyla evet, belki öyle diyebiliriz. Yani hattın, yazının çıkışı çok daha belki evvel ama özellikle Müslümanların Kur'an gibi önemli bir metine sahip olmaya başladıklarından sonra artık onu en güzel bir şekilde yazabilme gayretiyle bu durmadan ilerlemiş.
Evet, çünkü bu
terakki etmiş.
Dünyada herhangi bir alfabe üzerine böyle bir güzel yazı bu kadar üst düzeye ulaşan bir sanat yok herhalde.
Bu kadar kaideli yok yani. Şimdi mesela kaligrafi, bizim bildiğimiz Latin harfleriyle yazılan kaligrafinin gerçekten çok güzel örnekleri var. Çok üstün sanatkarlar yetişiyor ama onda kişi biraz serbest. Yani onda hayal gücünüze göre harflerin üzerine oynayabiliyorsunuz. Yeni bir font çıkartabiliyorsunuz filan mesela. Ama hat sanatında biraz da işte zor olmasının belki de bir şeyi, özerksiniz yani. Yarı serbestsiniz. Tamamen kafanıza göre harfler çıkartamıyorsunuz. Harflerin kuralları, kaideleri belli. Belli sınırlar içerisinde güzeli yapmak zorundasınız. O kaidelere göre yapacağınız harflerle sınırsız eser yapabilirsiniz. Ama asıl yapı taşı olan harflerde gerçekten çok ciddi kaideler var. Önemli kurallar var. Yani en kaba hesabıyla mesela nokta hesabı vardır. Bu en kaba hesaplamasıdır. Yani bir harfin işte şurasından şurası şu kadar noktadır. İşte dikine bu kadar noktadır. İşte şu içindeki gözüne bu kadar nokta sığar filan gibi böyle kaba bir ölçülemesi vardır ama onun ötesinde artık nüanslar girer. Yani harfin hangi kısmında kalem hangi pozisyonda kalacak? Harfi ilk hamlesini bitirirken kalem hangi pozisyonda olacak? İkinciye başlarken nasıl başlayacağız? Bitirirken nerede bitireceğiz? Filan gibi.
Hepsinin böyle, teknik
ayrıntıları var. Hepsinin teknik ayrıntıları var. İşte işin belki de asıl zor kısmı bu hurufatın noktasal ölçülerini anlayıp az çok ebatını inkişaf edip keşfettikten sonra ki nüanslar işte biraz insanı zorlayan yerler bu. Yani burada bir harf yapıyorsunuz dikine yanlamasına nokta olarak hesabı tutuyor. Ama harf yanlış. O onun genel sınırlarını, hududunu gösterir belki. Ama ondan sonra işte işin sanatkarlık boyutu başlıyor. Harfin neresinde kalem nasıl duracak? Neresinde meyil çok, neresinde az? Filan gibi böyle
çok,
çok ayrıntıları var yani gerçekten. Genelde işte bizim talebelerin döküldüğü noktalar hep buralar. Bunu görünce ya da ileriki durumda bir talebeyi görüyor. Oho diyor ya biz diyor herhalde böyle yapamayız bir daha filan diyor mesela. Daha başlarken bırakabiliyor hatta eğitimini.
Evet kesinlikle. Ben de gitar eğitim veriyorum. Biraz geleneksel bir sanat değil ama Türk müziği ve şey olarak tabii.
Evet. Yani
Doğu müziği olarak ama tabii bizde de öğrenciler mesela 3. 4. dersten sonra biraz böyle hafif zor bir şeyler vermeye başladığım zaman
değil mi?
Hemen ertesi derste dökülme oluyor. Zaten verirken söylüyorum. Muhtemelen bunu verdikten sonra diyorum.
evet.
1-2 hafta azalma olacak diyorum. O şekilde bir azalma oluyor. Genel bir böyle bir hemen bunu hemen öğreneceğim ben yapacağım algısı oluyor ve onu yapamayınca da öğrenci vazgeçme hemen eğiliminde oluyor.
Ben onu diyorum. Sanatlarda bir kırılma noktası var.
Hı-hı.
Öğrenci orayı geçtikten sonra artık sanatkar oluyor.
Siz bu kırılma noktasını nasıl açtınız? Bundan bahsedin belki hem de örnek olmuş olur.
Yani şunu söyleyebilirim ben çok iyi biliyorum. Böyle içimi çeke çeke ağladığım geceleri biliyorum. Genelde hat için meşk zamanı en güzel gecedir. Yani gündüz insan enerjik oluyor biraz. Ama hatta da biraz böyle düşük refleks gerekiyor.
Nefesinizi tutacaksın.
Nefes tutacaksın. Ondan sonra o esnada işin olmayacak. Bekleyenin olmayacak vesaire. Ben bir şeyde okumuştum. Bir kitapta okumuştum. İşte Hattat'ın özellikleri falan diye. Orada aynen bu şekilde yazıyor. Hattat'ın refleksinin zayıf olması gerekir diyor. Ani refleks vermeyecek Hattat. Efendim harfi çok yavaş yavaş yapması. Gerçi hızlı yazan Hattatlar da olmuş. Halim Efendi gibi mesela ama genelde Hattatlar harfi yavaş yavaş yazar. Bundan dolayı günün en enerjinin tükendiği, daha duygusallık çöktüğü gece vaktinde meşk yapılmasını daha çok öneriyoruz. Eserler de genelde hep o zaman da çıkar. İşte ben iyi biliyorum mesela o zorlandığım o noktalarda yani böyle için kendime biraz da kızarak, biraz sinirden, biraz üzüntüden ağladığımı çok iyi biliyorum yani. İşte bu devir biraz böyle geçiyor aslında. Hakikaten zor çünkü yani. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama onu yapabilmenin şartı bu zorluğu çekmek. O zorluğu çekerken de evet o çilenin insanda ciddi bir zorluk hissi, üzüntüsü, efendim bazen kızgınlığı yaşanabiliyor yani.
Evet. Bu histen de bahsettiniz. Hani her zaman yazdığınız belki değil mi? Diğer yazdığınıza benzemeyebiliyor. Oradaki hissettiğiniz
evet.
O ayeti okurken, yazarken
evet.
İşte o ayetle ilgili belki bir irtibat kurmanız, hissetmeniz bunun
kesinlikle.
Çok önemi var herhalde.
Evet. Ben mesela hocamın satır olarak verdiği ilk ayeti ben en çok etkilendiğim ayet olarak seçmiştim. Yani insanın yazdığı metinle kesinlikle bir bağlantısı var. Bir de bahsettiğiniz gibi yani insanın o anki duygusu çok önemli. Yani insanın günü tutmaz. Kimi zaman üzgün olur, kimi zaman kızgın olur, kimi zaman çok neşeli olur. İnsanın duygusal yoğunluğunun çok olduğu zamanlarda genelde efendim duygunun cinsine göre eser ya çok güzel olur ya hiç olmaz. Çok enerjik, çok mutluysanız çok güzel bir eser veremeyebilirsiniz yani. Ya da başka bir sanatta mesela bir resim yapabilirsiniz ama hatta hafif bir hüzün var. Yani bir miktar böyle düşüncenin, hüznün, tefekkürün ağır olduğu bir ruh haliyle yazmak çok daha güzel etki ediyor. Daha olgun harfler çıkıyor yani. Ya da güzel tasarım yapabiliyorsunuz yani. Bir miktar duygu yoğunluğu, hatta hem de yani hüzün tarafının ağır basması hatta bence önemli. Ya da ben kendi adıma söyleyeyim. Belki bir başka hattat farklı bir duyguyla yazı yazabilir belki, bilmiyorum. Çünkü evet, insan, her bir insan farklı bir alem. Yani bir başkası belki çok daha farklı duygularla farklı bir eser ortaya çıkarabilir ama ben de biraz hüznün, dinginliğin ağır olduğu, ağır bastığı zamanlarda daha yeni şeyler çıkabiliyor ortaya yani.
Evet, bu hisle alakalı bir meşhur bir hikaye vardı, anlatılır bilmiyorum doğru mu, rivayetten Hafız Osman hani bir kaya binmiş, işte ücret alınmış.
Evet.
Şöyle o tabii, o da bir vav yazmış.
Evet, vavla alakalı o. Zaten evet, vavın belki de meşhur olmasına vesile olan hikaye budur yani. Hı-hı. Hadise şöyle. İşte Hattat Hafız Osman. Şimdi Hattatların yanından hiç ayırmadığı bir takım eşyaları vardır. Özellikle eski Hattatların.
Kamışı, hokkası.
İşte kamış kalemi, hokkasını hepsini bir arada tutan böyle şeyler var. Kubur dediğimiz şeyler var. Eşyalar var. Eskiden gümüşten yapmışlar efendim, çeşitli daha tezyini unsurlarla, işte sedef kakmalı bilmem ne filan ve çeşitli malzemelerden yapılmış olanları var. Kenarında böyle bir hokka yapışıktır. Hokkanın içerisinde lika, yani ipekten olan lika olduğu için mürekkep akmaz. İçinde mürekkep vardır. Mürekkep ipeğin içerisine dökülmüştür. İpek onu tutar ve yan dönse de akmaz. Bu ve içine kamış kalemini koyulabildiği böyle minik bir malzeme vardır. O malzemeyi yanına almış Hattat Hafız Osman. Fakat evden çıkarken işte para kesesini almayı unutmuş. Tabii kayığa biniyor. Kayık ilerleyip denizin ortasına geldiğinde hatırlıyor, diyor ki kayıkçıya, evladım ben keseyi almayı unutmuşum yanıma. İstersen filanca gün getireyim sana bunun ücretini, diyor. Tabii kayıkçı da demek ki tanımıyor ki. Diyor yani bir şeyler almak isteği içerisinde herhalde, öyle ki. Diyor ki ben bunu kabul edemem, senden bir şey almam lazım, diyor bir şekilde. O da diyor ki evladım hani ben istersen Hattat'ım sana bir vav çizeyim, istersen onu al sat, diyor. Demek ki sanattan pek anlamayan bir adammış ki. O da diyor ki yani madem alacak bir şey yok, yani
yapacak bir şey yok,
yapacak bir şey yok, yaz bakalım, diyor, bir tane alalım, en azından bunu kurtarmış olalım. Neyse, bu Hafız Osman vavını yazıp imzasını atıyor. İmza tabii önemli burada. Kimden çıktığı önemli yani. Neyse, gel zaman git zaman bu adam bir vesileyle yolu sahaflara düşüyor. Hafız Osman imzasını gören bir sahafçı çok ciddi para veriyor. Yani rivayete göre işte kayık parası kadar bir para ya da birkaç günde kazanacağı kadar önemli bir para veriyor. Tabii çok mutlu bir şekilde dönüyor. Bir vesile tekrar Hafız Osman kayığa tekrar bindiğine kayıkçıyla karşılaşıyor. Ücreti uzattığında diyor ki kayıkçı, amca diyor sen bir tane daha vav yazsana bize, diyor.
O da ticaret, diyor ki ticaret erbabı.
Ticaret erbabı. O da diyor ki dua et bir daha unutayım keseyi, diyor. Çünkü tabii Hattat, iyi Hattat'ın eseri kıymetlidir.
Evet. O her zaman olmaz yani, her zaman. Diye,
evet,
diye şey hikayede.
Muhakkak ki tabii. Evet. Şimdi çok fazla bu tarz hikayelerin net kayıt evet, altına evet, almış olma ihtimali tabii çok yüksektir. Kulağa. Biraz daha kulaktan kulağa şeyler olduğu için belki de hakikati o şekildedir. Evet. Bilemiyoruz yani.
Eyvallah.
Bu vav şu an günümüzde var mı hocam? Bildiğiniz var mı? Hafız Osman yazdığı o vav.
Muhtemelen o çok büyük bir şey olmasa gerek. Evet. Yani birisinin belki bir koleksiyonunda bir kitap arası ya da küçük bir levha şeklinde olabilir ama muhtemelen bu küçük ebatlarda bir şey yani. Hani bir insan yanında ne kadarlık kağıt taşıyabilir? Tabii, ve hangi büyüklükte bir kalem ağzı taşıyabilir? Şimdi belki celi bir kalem gerekir. Ve Hafız Osman'ın da genelde yazıları sürüstür yani. Sürüs ve nesih. Yani celi sürüs ebadında yazabileceği bir şey olmadığı için sanıyorum bu büyük bir levha değildir. Birisinin belki bir kitap arasında duran, belki de efendim çoktan zamana yenilmiş bir eser olabilir yani.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Bekir Çetin Taş hocamızla birlikteyiz. Hat sanatını konuşuyoruz. Az sonra bir hafızlıktan da bahsedebiliriz. Şu anda da yetiştiğiniz tabii, öğrencileriniz var. Devamlı oluyor. Bununla ilgili muhabbet edebiliriz. Bizim programımızda bir de böyle ezgi canlı söylediğimiz eserler oluyor. Benim de yeni bir albümüm çıktı. Oradan bir eser Bırakma Kendini söylemek İnşallah istiyorum.
Mutlu oluruz dinlemekten.
Eyvallah. Yeni bir gün başladı, yeni bir umut, yeni bir şarkı seni bekliyor. Bir adım atsam bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Aldanma sakın sen bu dünyaya, güzel şeyler bırak ardında. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Bırakma kendini demiş olduk.
Ağzınıza sağlık. Hakikaten eyvallah, çok güzeldi.
Bu Genç Dergisi'nin bir sayısı vardı. Bırakma kendini diye dosya konusu vardı. Oradan esinlenerek yazdığım bir eser. Tabii Mehmet Dinç'in hazırladığı bir eser, bir dosya konusuydu. Orada tabii şunu söylüyor. Hani gençler, burada da bahsettiğimiz gibi aslında. Yani bırakıyorlar hemen. Bırakma evet, kendini demeniz lazım kendinize diye bir dosya konusuydu. Güzel bir mesajı var bence de. Umarım dinleyicilerimizi sevmiştir.
Muhakkak sevmişlerdir. Ben gerçekten çok efendim, hani normalde biraz böyle eşe dosta söylediğim bir şey var. Ben biraz eski kafalıyımdır. Pek böyle hatta antika falan diyenler oluyor. Normalde böyle daha klasik Türk müziğini çok sevmeme rağmen bundan çok etkilendim. Eyvallah. Hoşuma gitti. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Hakikaten çok güzeldi.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Yavaş yavaş sona doğru gelirken Bekir hocamızla birçok konudan bahsettik. Belki de ara ara, yani kısa kısa bahsetmiş olduk. Hat konusundan bahsettik. Tabii siz de eserlerinizi üretiyorsunuz. Bu arada nereden ulaşabilirler? Yani sosyal medya artık tabii her şeyin olduğu bir yer.
Evet, sosyal medyada ya ben daha çok aslında iki tane hesap kullanıyorum. Yani bu Facebook çok pasif kullanıyorum aslında, pek kullanmıyorum öyle değil.
Facebook'ta zaten kimse kalmadı artık genelde.
Evet, evet, öyle oldu.
Gençler artık Instagram ve Twitter'da var.
Yani Twitter'da yıllar önce açmış olduğum bir hat sanatı hesabı var. Şu anda epeyce bir takipçisi var hakikaten. Hat orada güzel olan eserlerden, yeni ya da eski hattat demeden eski yeni eserler paylaşıyoruz. İçeriğini paylaşıyoruz. Eserde ne yazdığı. Çünkü genelde hatla ilgilenmeyen kişiler hat eserlerinin karışıklığından biraz dert yanarlar. Yani nereden başlayacağız? Nasıl gideceğiz?
Okumaya, değil mi?
Okuması biraz, tabii eski alfabemiz değiştikten sonra işler zorlaştı malum. Genelde orada ne yazdığını okuma zorluğu çekiyor genelde halkımız. Bu hesabımızda orada ne yazdığı, hangi hattat yazmış, yeni mi eski mi eser, onların bilgisini veriyoruz. Hat Sanati Twitter hesabında. Bir de benim kendi eserlerimden kimi zaman eserin tamamı ya da bir takım detaylar ya da bazı meşklerden fotoğraflar paylaştım. Bekir Altire Cetintas hesabı var Instagram. Ama tabii çok aktif kullanmıyorum yani. Bu sadece bir eser yaptığımda kullanıyorum. Hani böyle günlük paylaşımlar falan, o tarz şeyler çok yapmıyorum.
Bekliyoruz aslında hocam yani. Beğeniriz.
Eyvallah.
Allah Türk İslamı Kaligrafi diye bir sayfa var, biliyor musunuz?
Biliyorum, evet.
Allah Allah, kim acaba onlar?
Evet, hakikaten ben de Yani Abdullah Furkan'ın olduğunu çok sonra öğrendim aslında. İlk başta bilmiyordum hatta.
Kendi sürpriz yapmayı seviyor.
Evet, bayağı sürpriz oldu. Ciddi de takipçisi var ve gerçekten evet. Şunu söyleyeyim. Tabii kendi kulağı duymasın. Gözü çok iyi. Yani hatla alakalı gözü çok seçici hakikaten. Yani iyi eseri kötü eserden ayırabilmek çok kolay değildir. Ya da iyiler içerisinde daha iyi eseri ayırabilmek çok kolay değildir. Abdullah bu paylaşımlarında hakikaten en iyi eserleri seçiyor. Klasiklerden, isterse yeni hattatlardan olsun. Gerçekten en güzel eserleri seçerek paylaşıyor. Çok ciddi takipçisi var. Takipçilerine de tebrik ediyorum. Doğru hesabı takip ediyorlar.
Evet, Furkan'a biraz burada soru sormuş olalım. Yani Furkan, bu beğeni olgusunu nasıl oluşturdun kendinde?
Beğeni genç yaşında. Yok yani zaten ben bu hesabı ilk açma amacım hocam. Yani sevdiğim eserleri internette böyle paylaşacağım. Instagram'da bir tane hesap açtım. Sonradan benim de yani elimde olmayan şeylerle büyüdü. Şu an yani kaç bin? 20'ye ulaştık yani. Evet.
Maşallah.
Burada biraz sen hani kendi aslında kendi sevdiğim eserleri buraya koyayım. Arşiv
evet,
olsun.
Aynen öyle.
Hissetmiştim.
Yani hedef tamamen internette sevdiğim eserlerle bir arşiv oluşturmaktı.
Evet.
Şimdi elhamdülillah büyüdü yani.
İnşallah daha da büyüyecek.
Böyle de gidiyor.
Şey çok önemli yani sosyal medyada tabii bunu uzmanları daha iyi bilir ama şimdi nasıl bir elinizde bir ürün var bunu vitrine koyuyorsunuz. Ya da bir dükkan açtınız ama dükkanın adı çok böyle absürt mesela. Ürününüz çok iyi ama satamıyorsunuz. Tam tersi oluyor. Çok düzgün isimler seçerek kalitesiz ürünleri çok iyi pazarlayabilenler var. Şimdi hakikaten bu hesapta hem Türk hem İslam hem kaligrafinin düzgün seçilerek güzel bir cümle oluşturulmasından sanıyorum hakikaten ilgi çeken, ilgisi olanların çok çabuk bulabileceği de bir hesap evet. Aynı zamanda. Hakikaten güzel. Ben çok beğeniyorum hesabı.
Eyvallah, Allah razı olsun.
Neden Türk İslam kaligrafi?
Türk İslam sanatı olarak belirledik. Bir de hocam şöyle bir şey var. Bu hat sanatını yani bazıları yani İslami kaligrafi olarak diyor ama
evet.
Yani bu Türk sanatı, hat sanatı asıl yani bu Osmanlı dilinde büyüyen evet. Bir sanat olduğu için yani Türk İslami kaligrafi şeklinde çok isim güzel, koyman güzel daha mantıklı olduğunu düşündüm.
Gayet doğru.
O yüzden.
Yani şöyle bir hat tarihini okuduğumuzda hat sanatı zirveye Osmanlı vesilesiyle gelmiş. Zaten demin de söylediğim gibi yani İstanbul bunun dünyadaki merkezi. Araplar bile bazen onlar El-Hattul Arabi diyorlar. Arap hattı falan.
Evet, hatta demeye, Kur'an-ı Kerim hani Mekke'de indirildi, İstanbul'da yazıldı.
Evet. Orta Mısır'da şey okundu falan diyor ya.
Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı.
Hakikaten falan. Öyle. Yani Araplar gelip bizim üstadlardan hat öğreniyorlar. Yani sonra tabii tekrar giderek kendi ülkelerinde eğitim veriyorlar ama yani hep eğitim burada olmuş. Ve hattatlar bu İstanbul'dan mekansal olarak uzaklaştığı zaman ciddi bir motive kaybı yaşıyorlar. Eser üretmemeye başlıyorlar. Yani ara sıra buraya ziyaret gerekiyor. Bir motivasyon, moral yapılmak için buralardan en azından bir ziyaret, bir cami gezisi bile, bir sergi gezisi bile muhakkak yapmak gerekiyor. O insanı canlı tutuyor sanatsal anlamda.
Yani mutlaka manevi bir atmosfer var İstanbul'un üzerinde benim evet. Hissetmediğimiz kesinlikle.
İstanbul bir başka yani gerçekten evet. Öyle.
Bir de özellikle o yıllarda hani 1600'lü 1700'lü yıllarda muhtemelen hani geleneksel sanatların artık zirveye ulaştı böyle İstanbul'un tam bir evet. Kültür başkenti olduğu evet. Bir dönem
evet.
Mimaride. Evet inşallah tekrar o
İnşallah o günlere tekrar geliriz. Yani, evet, bunun için öncelikle yani gençlerimizin seçici olması lazım. Yani her güzel gibi görünen, her ışıklı paratalı şeyin peşine gitmemek lazım. Ve bunun doğru güzeli seçebilmek için de muhakkak ki efendim bir akıl hocası, bir kişinin danıştığı bir büyüğü olması lazım. Yani insan doğruyu tek başına bulabilecek olsaydı söz gelimi Kur'an-ı Kerim kitap olarak pat diye önümüze inerdi. Biz de ondan okuyarak hayatımızı düzenlerdik ama bize hocaların hocasını gönderdi Allah. Yani bir önümüzde rehber
ve bir süreç olacak. İçerisinde.
Ve hemen değil evet. Bahsettiğiniz gibi yani eğitim süreci çok kolay bir şey değil. Yani cahiliye toplumundan yıldızlar diye tarif ettiği bir ashab ortaya çıktı yani. Ne kadar zamanda? 20 küsur yılda. Hiç kolay değil yani. İnsanın eğitimi zor. Tek başına eğitilmesi mümkün değil. Hocayla olacak ve uzun zamanda olacak. Yani ondan dolayı insan dediğimiz, adam dediğimiz insan hakikaten ondan dolayı az yani. Kolay olmuyor gerçekten.
Eyvallah. Bu noktadan hafızla gelmiş olalım.
Gelelim inşallah.
Şu anda da hani yetiştirdiğiniz öğrenciler var. İşte proje evet. Okullarında eğitim veriyorsunuz.
Evet.
Bu bu da biraz hani gerçekten biraz değil yani epey bir
oldukça zahmetli.
Zahmet isteyen bir
yani tabii,
olay hakikaten.
Hafızlığı eğitim. Neden hafız olanlara yaptırıyorlar? Çünkü o süreci, o zorluğu yaşayan kimse
bir
olduğu
irade
için.
İstiyor çünkü.
İrade istiyor. Çok ciddi bir sabır gerektiriyor. Kolay değil. Yani bugün tabii dünyada hiçbir kitaba nasip olmayan, baştan sona ezberlenebilmesi mümkün olan tek kitap Kur'an-ı Kerim. Ama bu imkan bunu kolay olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir imkan var ama ciddi bir zahmet sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bir hafız nasıl hafız oluyor? Uykusundan kısıyor. Genelde hani çocuk yaşlarda yapıldığı için söylüyorum. Bir çocuk için uykunun önemini düşünün. Bir çocuk için oyunun önemini düşünün. Şu an bizim eğitim verdiğimiz çocuklar 10 yaşında.
5. sınıf öğrencileri.
5. sınıf öğrencileri. Yani 10 yaşındaki bir çocuk için oyunun kıymetini düşünün yani. Hayatı demektir yani. Oyunundan kısıyor çocuk. Uykusundan kısıyor. Aynı zamanda şu anki işte bizim mesela eğitim verdiğimiz okulda normal akademik dersleri de devam ettirerek hafızlık yapıyorlar. Yani hakikaten takdire şayan çok büyük bir iş yapıyorlar gerçekten. Şimdi büyük büyük insanların, olgun yetişkin insanların bile iradesinin kontrol etmekte zorlandığı bir zamanda bu çocuklar zaman yönetimini öğrenmiş durumdalar yani. Oyunundan kısıyor, uykusundan kısıyor, gününü organize ediyor. Kolay bir şey değil. Hangi saatte ders çalışacak, hangi saatte akademik ders çalışacak, hangisinde hafızlığı yapacak? Yani bunun ayarlamasını yapıyor. Sabah gelir gelmez öğleye kadar ilk ders bloğumuzda hafızlık, daha dün çalışmış olduğu ezberi veriyor o günün dersini. İkinci blokta ertesi gün yapacağı dersin hazırlıklarına başlıyor. Öğlen oluyor, küçük bir ara, akademik dersler başlıyor. Yani hakikaten çok takdire şayan büyük iş yapıyor çocuklarımız maşallah. Yani.
Ya tabii şimdi sizin mesela eğitim aldığınız dönemde hafızlığı okulda mı, dışarıda mı yaptınız, medresede
yok,
yaptınız?
Yok, evet yani tabii.
Şimdiki biraz daha farklı. Bu sistem ikisinin arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz?
Şimdi hani zaman geçtikçe nasıl bilim ilerliyor? Yani bu da gerçekten bir ilerleme kaydetmiş. Bundan çok dolayı çok mutluyum gerçekten. Ben hafızlık yaparken
okula ara vermek
iki yıl ara vermek durumunda kaldım. Yani ilk yıl hafızlığımı yaptım ama ben de çok büyük bir hafızlık iştiyakıyla başladım hafızlığa. Ve 11 ayda bitirdim hafızlığımı. Kalan bir senelik zamanda da hafızlık tekrarı, sağlamlaştırma falan gibi onlarla zaman geçirdim. Yok normal belki bir sene ayrı kalsaydım belki yetebilecekti ama hafızlık elden kolay kayabilen bir şey. Çabuk kaybedilebilen bir şey. Ondan dolayı böyle hafızlığı elde tutmak için onun öncelikle en başta sağlam yapılmış olması gerek. Biz tabii 2 yıl ara vermek durumunda kaldık. Şimdi bazen diyorum yani 2 yıl önemli bir süre yani. Ben bu esnada okulumu da devam ettirmiş olsaydım hizmet alanına, hayata 2 yıl evvelden başlamış olacaktım yani. Şimdi bu gençler adına bunu seviniyorum bu konuda. Yani hem okuldan kayıpları yok, aynı zamanda hafızlık yapıyorlar yani.
Burada nasıl bir sistem var? 1 senede mi bitiriyorlar, 2 senede mi?
Şöyle, 5. sınıfa başlayan öğrenci bir taahhüt veriyor başta. Ben yıl sonuna kadar minimum 4. dönüşe gireceğim. Yani her cüzden en az 4 sayfa ezberlemiş olacağım sözünü veriyor. Tabii proje okullarında okulu ileriye taşıyabilmek için biraz şartlar ciddi oluyor. Yani biraz katı oluyor bu anlamda. Yani verdiği taahhüt eğer gerçekleşmemişse farklı bir okula nakil oluyor öğrencinin. İlk yıl 4. dönüş bitiriyor. 2. yıl ise hafızlığın tamamını bitirme taahhüt alınıyor öğrencilerden. Ve 2. yıl yine arzu edilen yere gelemeyen öğrenci başka okula nakli gerçekleşiyor. Ve 2. yılda öğrenci yani 6. sınıfı bitirdiği zaman hafız olmuş oluyor. 7 ve 8. sınıflarda da ortaokulun tekrar. Diğer sınıflarında da habire tekrar. Çünkü hafızlık Efendimiz buyuruyor ya, bir devenin bağı çözüldüğünde nasıl kaçıyorsa ondan daha hızlı kaçar diyor hafızlık zihninden öyle. Durmadan tekrar gerektiriyor.
Şöyle söz var ya, hafızı Kur'an olmak kolay ama mahfuzu Kur'an olmak
evet.
Zor diye.
Onu benzer bir şey daha var. Hafız olmak kolay,
mahfuz kalmak.
Ölmek. Hafız olmakla ölmeyin böyle bir kendi evet. Şeyi var ya, kendi içerisinde bir uyumu.
Bunu nasıl sağlamak gerekiyor? Yani belki günde bir cüz gibi bir rakam mı yani?
Yani hayatın içinde namazlarınızda okumanız gerekiyor mesela. Namaz içerisinde hep hafız olmayanların habire okuduğu sureleri okumayacak hafız. Yani ezberindeki diğer yerleri okuyacak. Ondan sonra Muhakkak işte yılda bir kez en az bir işte hatimle teravih gibi bir mukabele organizasyonu içerisinde olması gerekiyor. Onun dışında günlük, yani en az günlük bir 10 sayfanın altına düşmemesi gerekiyor.
Evet.
Yani bir gün ihmal ederse öbür gün telafisini belki yapmak gerekir. O zaman hafızlık çok dinç ve çok sağlam olacaktır.
Evet, aslında bu bizler için de biraz hani şey oluyor, hani hafız onlar ezberliyor. Hani biz ama sanki ezberlemek zorunda değilmişiz gibi veya niye ezberlemiyoruz yani, değil mi? Böyle bir kendimize bunu sormuyoruz. Hafız olmayanlar için konuşuyorum kendi adıma. Kur'an'ın böyle belli surelerini ezberleyip devamlı tabii ki bu da çok güzel bir şey yani.
Evet.
Okumak namazlarda. Bunu biz nasıl geliştirebiliriz? Yani hani ezber
hafızlığın farz-ı kifaye olmasından dolayı aynı diğer kifaye farzlarda olduğu gibi bir miktar Müslümanın onunla iştigal etmiş olması diğerleri üzerinden aslında vebali kaldırıyor. Fakat benim yakın dostlarım var. Yani askerliğini yapıp geldikten sonra hafızla başlayıp bitirip üzerine bir de kıraat okuyan arkadaşlarım var.
Maşallah.
Efendim liseden sonra hafızlık yapan arkadaşım var.
Evet.
Daha sonra efendim 3 çocuğuyla hafızlık yapan tanıdığım var. Yani hani kişinin biraz böyle kafaya koymasıyla biraz alakalı. Yani şart mı değil ama yani hafızlığın hadisi şeriflerde ki müjdesini okuyunca aslında yani insanın biraz da bu konuda bir motivasyonu için yeterli bilgi var elimizde yani. Yani hafız bir kimse efendim mesela hadis-i şerifte diyor ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i onu hafız olmuş olarak okursa, yani Kur'an-ı Kerim okurken yani ezberden okumasından belki bahsediyor. Onun yanında her zaman için Allah'ın farklı bir statü vermiş olduğu özel bazı melekler onun yanında bulunur diyor. Onlar için istiğfar eder, ona dua eder. Onun işlerine bereket efendim lerine vesile olur filan gibi. Yine efendim bir başka hadis-i şerifte cennetteki derecelerin Kur'an ayetleri kadar olduğunu, hafızlığını dünyadayken muhafaza etmiş ve hafız olarak alemini değiştirmiş, irtihal etmiş bir kimsenin ahirette her bir okuduğu ayete göre derecesinin yükseleceğinden bahseden hadis-i şerifler var. Dolayısıyla her halükarda yani bir de bizim temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Yani bir de bir hafız efendi onun manasını da çözebilecek kadar Arapçada hakim olduktan sonra yani onun için bir ayaklı Kur'an, yürüyen Kur'an demek hiç de abes olmayacaktır yani. Evet,
bizim beslenme kaynağımız yani
evet, birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Evet. Evet.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Değer verdiniz, programımıza katıldınız. Bir böyle bir ansiklopedik bir aslında şey oldu. Bir arşivlik bir program oldu.
Estağfurullah, rica ederim.
Dinleyenlerimizi de buradan selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz hepsine. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizden şimdi bir sanatçı adaylarına böyle birkaç tavsiyeler, belki hafızlık adaylarına tavsiyeler aldık. Bir de bir sanatla uğraştığın zaman hani diğer sanatları da aslında biraz az çok bilmek gerekiyor sanırım, değil mi? Yani mesela onların da hepsi besliyor kendi sanatını.
Evet, yani bununla ilgili de belki şimdi eskiler demiş ki, eskilerin çok güzel bir sözü var. Birçok alanda bir şey bil ama bir alanda her şeyi bil demişler. Yani ben yine hocamın bir sözünü söyleyeceğim. Şimdi ben aynı zamanda işte hem haseki okuyorduk, hem yüksek lisans yapıyorduk, hem de hat meşkleriyle uğraşıyoruz. Dersi hocaya mesela bir hafta geç götürdüm mesela. Bir hafta ders götüremedim. Ertesi ders biz gittiğimde hoca şöyle demişti. Ya hocam dedim, hani haseki var, İşte yüksek lisansla uğraşıyoruz. Bir de bu var. İşte ya hocam ders getiremedim falan dedim. Hocam bana şöyle dedi. İki işle uğraşan aslında hiçbir işle uğraşmamıştır dedi. Yani insanın kendi sanatını besleyecek bir takım sanatsal ve kültürel bilgilere sahip olması çok önemli. Ama insan bir alanda iyi olmak istiyorsa sanatlar da kıskançtır. Yanına pek bir şey istemez. Mesela çok iyi neyzen olup da, yani üstad derecesinde neyzen olup da aynı zamanda tamburi olan efendim kaç kişi vardır bilmiyorum.
Evet.
Yani kaç tane kazasker Mustafa İzzet gelir, hem hattı çok ileri hem bestekar olan mesela. Dünyada çok sayılı gelen insanlar vardır. Genelde aranan insanlar bir işin mütehassısı olanlardır. Yani bundan dolayı böyle diğer sanatlar hakkında bir genel bilgiye, genel bir kültüre sahip olmanın yanında insanın bir alana çok yönelmesi gerekir. Bir alanda en iyi olmaya çalışması lazım. Tabii bu nasıl olur? Yani bir sanata, bir ilme heves eden bir kimse bilsin ki onu biraz zahmetli bir yol bekliyor. Evet, ilmin başı soğandan acı, sonu baldan tatlıdır diye bir hadis-i şerif var. Yani sanat da bir ilimdir aynı zamanda. Kişi bir sanata, bir ilime başlayacağı zaman kendisinin öncelikle uykusuz gecelerin olacağını bilecek. Kendisini çok ciddi sabır imtihanlarının beklediğini bilecek. Ama sonunda kendisini efendim çiçeklerle karşılayacak bir mütehassıslık olduğunu da iyi bilecek. Yani sonunda güzel günlerin beklediğini bilerek ama zahmeti çekeceğini de bilerek kişinin ilim ve sanat yoluna o şekilde girmesi lazım. Mesela bir Arapça bir özdeyiş vardır. Çok hoşuma gidiyor. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٌ
وَلِلْعِلْمٍ مَوَانِعٌ
مَوَانِعٌ evet. Yani her şeyin bir manisi var ama ilmin manisi çok fazla. Yani işte bugün dükkana gidemedim, işe gidemedim. Neden? Bugün hastaydım ama yarın gidersin. İkinci bir mani bulamazsın yani. İşte hani hastalığın düzelir, o senin işindir, hayatını onunla idame edersin. Ama kitap okumaya başladığınız zaman uykunuz gelir. Efendim karnınız acıkır. Başka bir daha önemli işiniz aklınıza gelir. O gün diğer günlerde aynısınızdır ama o gün bir yorgunluğunuz üzerinize çöküverir. Yani ilm için mani çok fazla. Şeytanı var, nefsi var, bir sürü karşı karşıya kaldığınız, ilmin kendi zahmeti var filan, bir sürü karşılaştığınız engel var. Bundan dolayı ilim yolcusunun iradesinin çok sağlam olması ve kendisini efendim çok ciddi sabır imtihanlarını beklediğini bilmesi lazım.
Eyvallah hocam, teşekkür ederiz.
Rica ederim. Allah
size
razı olsun.
Tavsiye ederiniz, kulağımıza küpe olur. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımızın sonuna geldik. Hocam sizden belki bir kapatırken bir aşk-ı şerif alabiliriz. Memnun oluruz.
Nasıl arz ederseniz.
Önce bir teşekkür etmiş olalım. Abdullah Furkan Yaman ve Bekir hocamıza, Bekir Cendiz hocamıza çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa Furkan'cığım, buradan dinleyicilerimize selam ediyor buradan Furkan'ın. Hocama da çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ben konukluğunuzdan, konukseverliğinizden, bu güzel efendim ikramlarınızdan, güler yüzünüzden, tatlı dilinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz.
Allah sizlerden razı olsun.
Tekrar bekleriz inşallah.
Eyvallah. İnşallah. Allah sağlık afiyet verirse iyi olmasın inşallah. Yine geliriz.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız burada sona erdi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz ve Bekir hocamın aşk-ı şerifiyle kapatmış oluyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل وترهقهم ذلة ما مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ هم فيها خالدون صدق الله العظيم.